Ayrım 26, siz kimi kandırıyorsunuz? Soner Yalçın, sayfa 315. Sizce milli şair kimdir? Açık Göz gazetesi yazarlarından Nusret Safa Coşkun, 1938 yılında dönemin ünlü edebiyatçılarına "Milli bir edebiyat yaratabilir miyiz?" başlıklı anketinde 8 soru yöneltiyor. Bunlardan biri de "Sizce milli şair kimdir?" sorusudur. Yakup Kadri Karaosmanoğlu, Mehmet Akif ve Nazım Hikmet'tir. İsmail Hakkı Baltacıoğlu, "Şiirden hoşlanmam, durup dururken bazı insanların çarpık konuşmasına şaşar kalırım." Halit Ziya Uşaklıgil, "Cevap yok." Kazım Mami, "En eskilerden tutunuz da en yenilere kadar bütün Türk şairler ne olursa olsun milli şairdirler. Fakat mesela yenilerden Mehmet Akif ve Nazım Hikmet Türk şairleri olduğu halde milli değillerdir." Ercüment Ekrem Talu, "Benim dilimle bana munis gelen duyguları terennüm etmiş olan şairdir. Mevcutlarının içerisinde bir müze parçası gibi duran Abdülhak Hamit'i ayıracak olursak, bana bu hazzı verebilen Yahya Kemal, Mehmet Akif, Faruk Nafiz Çamlıbel ve Orhan Seyfi Orhon'dur." Selami İzzet Sedes, "Mehmet Emin Yurdakul'dur." Mehmet Emin Yurdakul, "Cevap yok." Necip Fazıl Kısakürek, "Her iyi şair milli şairdir." Peyami Safa, "Cevap yok." Vala Nurettin, "Maxim Gorki'nin romanları ve tiyatroları sosyalist temayüllü olmakla beraber nasıl mükemmel bir Rus edebiyatı ise, komünist Barbüs nasıl Fransızsa, bizde milli edebiyatın dışına atılmak istenen Nazım Hikmet de birçok eserinde o derece mükemmel milli edebiyat numuneleri vermiştir sanıyorum." Savaş ne zaman bitecek? Gazeteci Reşat Mahmut 1942 yılında Baba Ali'nin önde gelen isimlerine 2. Dünya Savaşı'nın ne zaman, nerede ve nasıl biteceğini sordu. Sonra aldığı yanıtları "Harp Ne Zaman Bitecek" adlı kitabında toparladı. İşte dünün baş yazarları, fikir adamları ve benzerleri ankete verdikleri yanıtlar. Nadir Nadi, "Harp karada yapılır ve bu harp de eğer günün birinde biterse ancak karada bitebilir." M. Zekeriya Sertel, "Ya 1943'te bitecek ya 1948'e kadar sürecek." Hüseyin Cahit Yalçın, "Savaş Almanya üzerinde, havada bitecek." Peyami Safa, "Cihan Harbi'nin içinde bulunduğumuz safhası ne bazılarımızın ümit ettikleri gibi pek kısa, ne de bazılarımızın korktuğu gibi pek uzun sürebilir." Kısa süremez çünkü hiç değilse önümüzdeki kışın ve onu takip edecek yazın harp içinde geçeceğini gösteren mutlak işaretler önündeyiz. Uzun süremez çünkü buna ne mihverin ne de zaferi sürüncemede aradığı zannedilen demokrasilerin tahammülü vardır. Askeri sebeplerden çok evvel her iki tarafı da kıvrandıran iktisadi sebeplerin harbi felce uğratacağına şüphe etmem. Kaldı ki askeri bakımdan da Cihan Harbi kat'ı safhasına girmiş bulunuyor. Necmettin Sadak, "Harp ne zaman bitecek? Bunu bilmek için peygamber olmak lazımdır. Ben bilmediğim gibi Almanya'da bile bu meseleyi birçok defalar birçok selahiyetli kimselere sordum, kimse bilmiyordu." Burhan Felek, "Savaş evvela Avrupa'da bitecek. Avrupa'da bittikten sonra Aksa-i Şark yani Uzak Doğu meselesi hallolacaktır." Necip Fazıl Kısakürek, "Bence harp son safhasına erişmiştir. Bu harbin üç büyük safhası vardır. Birincisi mihverin başlangıçta demokrasiyaları üst üste devirdiği ve İngiltere karşısında durakladığı devre. İkincisi İngiltere'yi yenemeyen mihverin Sovyet Rusya üzerine yöneldiği ve hem Sovyet Rusya'yı tam manasıyla çökertemediği hem de demokrasiyaları yenebilmek imkanını kaybettiği devre. Üçüncüsü ise Sovyet Rusya hedefinde körleştirilmiş mihver kılıcının demokrasiyalar tarafından kırılacağı devre olacaktır. Bu görüş manzumesine nazaran harbin 1943 içinde mesut bir sona ermesi hesap mantık indinde kuvvetli bir ihtimal temsil eder." Sadri Ertem, "Savaş Avrupa'da biter." Yunus Nadi, "Savaş Akdeniz Orta Şark'ta biter." Nizamettin Nazif Tepedelenli, "Bu harp bu gidişle daha uzun sürer. Eğer Rusya ve Almanya bu harbe, geçen umumi harpteki millet kadrolarıyla, yani sınıfları tasfiye edilmemiş başıbozuk milletler halinde girmiş olsalardı, geçen harpte olduğu gibi Kronstadt'ta Rus neferleri ve Kiel limanındaki Alman filosu isyan eder, dahilde bunlara istikamet verecek politikacılar bulunur ve bir sulh başarılabilirdi. Fakat şimdi bir ihtilal ve bozgunluk ne Almanya'dan ve ne de Rusya'dan beklenmemelidir. Her iki hasım hayret verici bir soğukkanlılıkla çarpışmaktadır ve bugün iki tarafta da en ufak bir bezginlik alameti yoktur. Bir bezen varsa seyircilerdir." Ömer Rıza Doğrul. Bu harp çok uzun sürecektir diyorum. Cemal Nadir Güler. Bütün cephelerde harp biter. Yalnız yeryüzünde barışın teessüs etmeyeceği bir yer varsa bizim Baba Ali Caddesi'dir. Çünkü nasıl olsa La Akal senede bir edebi münakaşa çıkacaktır. Sonuç. Ne baş yazarlar ne de fikir adamları, sadece karikatürist Cemal Nadir Güler haklı çıktı. Bizler hep göz önünde olan sanatçıların, siyasilerin özel yaşamlarını aslında pek bilmeyiz. Tabii özel yaşam deyince gazete ve televizyonlardaki magazin programları aklınıza gelmesin hemen. Halbuki bu özel hayatları bildiğiniz zaman o kişinin tarihi içindeki rolünü bile daha iyi anlıyorsunuz. Örneğin İsmet İnönü'nün devrimci kişiliğinin oluşmasında klasik batı müziğinin ne derece katkısı vardı? Klasik batı müziğine tutkulu bir devlet adamı. Tarih 28 Şubat 1911. İstanbul'dan hareket eden Hamidiye kruvazörünün rotası, kafir köpekler dediği Türklere karşı cihat ilan eden Zeydi imamı Yahya Hamidettin ile Muhammed İdris'in ayaklandığı Yemen'di. Geminin yolcuları isyanı bastırmakla görevli 40 tabur piyade, 10 dağ bataryası, 1 hafif obüs bataryası, 10 bölük makineli tüfek ile seçkin bir kurmay heyetten oluşan Osmanlı ordusuydu. Ahmet İzzet Paşa'nın emrindeki subaylar arasında Türkiye'nin gelecekteki Genelkurmay Başkanı yapacak Salih Omurtak, Başbakanlık görevinde bulunacak Rauf Orbay, Milli Savunma, Milli Eğitim Bakanlıkları yapacak Saffet Arıkan ve Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu ikinci adam İsmet İnönü gibi seçkin subaylar vardı. Kısa zamanda isyan bastırıldı. Ancak Osmanlı'nın başındaki tek bela Yemen'deki gerici ayaklanma değildi. İtalyanlar Trablus Garb'e saldırdı. Yemen'deki Cibana limanını topa tuttular. Bu saldırı sonucunda Sana-Huveyde demiryolu inşaatını yapan Fransızlar işlerini yarıda bırakıp eşyalarını satarak ülkelerine döndü. Sattıkları eşyalar arasında bir gramofon ile plaklar vardı. Bu gramofon ve plaklar aralarında İsmet İnönü'nün de bulunduğu genç Osmanlı subaylarının müzik hayatlarını derinden etkileyecekti. Gramofonun yaşamında nasıl bir değişime yol açtığını İsmet İnönü hatıralarında şöyle anlatmaktadır. Yemen'de müzik ihtiyacına derin hasretler içindeydik. Gramofon bize bulunmaz bir nimet geldi. Akşam üzeri karargâhtan yattığımız eve geldiğimiz vakit hep beraber gramofon başına koşardık. Plakları tecrübe ederdik. Senfoni, arkasından opera parçası, serenat. İşitmediğimiz, bilmediğimiz parçaların gürültüsüne dayanamayarak makineyi bırakırdık. Ertesi akşam aynı tecrübe devam ederdi. Bu zorla ağır plakları dinlemeye tahammül çok uzun günler sürmüştür. Yavaş yavaş alışkanlık hasıl oldu. Benim hayatıma Batı musikisinin terbiyesi böylece Yemen'de girmiştir. İçimizde en istidatlımız Saffet Arıkan'dı. Bizden çok evvel anlamaya başlar görününce Erzincan'da öğrenmiştir diye yapmadığımız şaka kalmazdı. Alay edilerek, kahkaha atılarak dinlenen klasik müzik zamanla İsmet İnönü ve arkadaşlarının vazgeçemeyecekleri tutku haline geldi. İsmet İnönü'nün ilk klasik müzik dinleme dönemi 1913 Mart ayında sona erdi, İstanbul'a döndü. Kulaklarındaki rahatsızlık Yemen'de artmıştı. Hem tedavi hem de bilgi ve kültürünü geliştirmek için Avrupa'ya gitmek istedi. Genelkurmay İstihbarat Daire Başkan Yardımcısı arkadaşı Kazım Karabekir'le birlikte Genelkurmay'dan bir ay izin aldılar. Operayla bu Avrupa gezisi sırasında Berlin'de tanıştı. Berlin Büyükelçiliği Ateşe Militeri Hasan Cemil Çambel, İsmet İnönü ve Kazım Karabekir'i operaya götürdü. Klasik batı müziğini ilk kez kendi çağdaş mekanı olan konser salonunda dinleyecekti. İsmet İnönü hatıralarında operayla tanışmasını şöyle anlatmaktadır. En ehemmiyetli işimiz operaya gitmek oldu. O ne dikkatli ne telaşlı bir şeydi operaya gitmek. Saat 8'den evvel orada bulunduk. Wagner'in bir operası oynanıyordu. Müzik başlayınca bizim Yemen Mektebi'nin musiki terbiyesi hafızamda canlandı. Arkadaşlarıma biz bunları Yemen'den biliriz diye övünüyordum. Bununla birlikte ilk görüşümde oyunun uzun sahnelerinden yorulmuştum. Nihayet son sahne geldi, kapıdan giren sanatkar müzikler söylemeye başladı ve tahmine göre yürüyüp oda nihayetine varınca oyun bitecekti. Sanatkar yüksek sesle rolünü yaparak odanın ortasına kadar geldi ve perde kapandı. Yalnız kapıdan odanın ortasına gelinceye kadar yarım saatten fazla zaman geçmişti. Canımızı zor dışarı attık. İsmet İnönü anlamıştı ki klasik batı müziği ancak çok dinlenerek sevilebiliyordu. Yıllar sonra yakın çevresine şöyle diyecekti. İnatla dinlemezseniz sevemezsiniz. Bir kere sevdiğiniz zaman da vazgeçemezsiniz. Modern insan yeniliklere ve değişime açık biri olmalıydı. Müzik konusunda kendini geliştirmek istiyordu. Bu nedenle hiç pes etmedi. Aslında İnönü ve arkadaşlarının klasik batı müziğinde ısrar etmelerinin sebebini o dönemin siyasal koşullarında aramak gerekiyor. İkinci Meşrutiyet evresi Osmanlı'nın kültür hayatında bir Rönesans etkisi yarattı. İsmet İnönü gibi modernleşme taraftarı Osmanlı genç subaylarının yüzü bu nedenle batıya dönüktü. Medeniyetin, çağdaşlığın göstergesi, evrensel çok sesli müzik doğal olarak genç subayların tercihi oldu. 13 Nisan 1916 İstanbul. İsmet İnönü evlerinin karşısındaki komşularının kızı Mevhibe Hanım'la evlendi. Görevli olduğu 2. Ordu'nun Trakya'dan Diyarbakır'a sefer emri çıkarıldı. Genç evliler 21 gün beraber olabildi. İsmet İnönü yeni görevine gitmeden önce eşine bir hediye aldı. Hediye 30 altın verilerek alınan bir duvar piyanosuydu. Klasik batı müziği sevgisini eşine de aşılamak istiyordu. Hemen müzik öğretmeni bir Rum madam tutuldu. İsmet İnönü 1. Dünya Savaşı'nda Kafkas ve Suriye cephelerinde savaşırken eşinin piyano dersiyle hep meşgul oldu. Mektuplarında derslerin nasıl gittiğini hep sordu. 28 Nisan tarihli mektup. İsmet'in meleği mevhibesi. Piyano dersi hesapçı 2 oluyor. Kim bilir ne güzel çalıyorsun. Fil dişleri üzerinde ince parmakların benim kalbimin senin cazibene kapılmış hayranlığımı teganni yani şarkı söylüyor ediyor ki yoksa iftirak yani ayrılma eleminin feryatlarını mı işitiyorsun? İkisi de var mevhibe inan. 9 Mayıs tarihli mektubunda piyanoda terakki ettin, ilerledin mi diye soruyordu. 4 Haziran tarihli mektubunda ise yine benzer soru vardı. Piyanodan memnun musun? Mevhibe Hanım ne yazık ki piyano çalmayı pek beceremiyordu. Kulağı Alaturka'ya eğilimliydi. 4 Temmuz tarihli mektubunda İsmet İnönü tavsiyede bulundu. Yalnız piyanoyu Alaturka'ya çevirdiniz mevhibeciğim. Halbuki ben notaya bakılarak her türlü alafranga havanın çalınabilmesini pek arzu ederim. Piyanonun sebebi icadı budur. Bidayette gürültülü ve sıkıntılı gelecek alafranga havalara alıştıktan sonra musikinin yalnız orada bulunduğunu sen de anlayacaksın ruhum. Yazdıklarından Alaturka ve alafrangayı beraber ilerletmek istediğinizi anlıyor isem de herhalde notadan ve her havayı çalabilmek işine az ehemmiyet verdiğinizi görüyorum. Bunu tecviz etmenizi rica ederim. Yeni mualliminiz nota ile her şeyi çalabiliyor mu? Alafranga musikiye aşina mıdır? Lütfen emek çektiğine ve zahmet ettiğine göre tam olsun iki gözüm. 2 Eylül tarihli mektubunda Mevhibe Hanım piyanoyu bırakmasın diye Alaturka çalmasına razı olduğunu yazdı. Piyano dersleri Alaturka ve Alafranga diye üzülüp duruyorsun. Nasıl kolayına geliyorsa öyle öğren. Fakat sık sık değiştirme ki vakit beyhude geçmesin. Ben Alafranga öğrenesin fikrindeyim. Artık nasıl ediyorsa öyle kalsın. İnşallah hepsini öğrenirsin. Mevhibe Hanım'ın müzik sevgisi çocukluğunda evde dinlediği geleneksel çalgı ve şarkılarla başlamıştı. Kulağı bu müziğe yatkındı. Ama o da zamanda eşi gibi klasik batı müziğine alışacak ve çok sevecekti. İnönü çifti Ankara'da her cuma akşamı Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası'nı dinleyecekti. Ankara Talatpaşa Bulvarı'ndaki konser salonunun birinci sıra sol bloktaki iki koltuk üzerinde İsmet İnönü ve Mevhibe İnönü yazmaktadır. Violensel dersi alan bir başbakan. İsmet İnönü yıllarca inat etmiş ve sonunda klasik batı müziği hayranı olmuştu. Parmaklarının katılaştığı ve çalmanın zorlaştığı bir yaşta 50 yaşında violensel çalmak istedi. Bir erkeğin ağlayışıdır denen ve insan sesine en yakın seslerini veren violensele karşı özel bir ilgisi vardı. Öyle ki Türkiye'ye dünyaca ünlü bir violenselist geldiğinde bütün işini gücünü erteleyip konserine gidiyordu. Tutkunu olduğu violenseli daha yakından tanımak istiyordu. İlk dersi Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası'nın CSO, violonsel sanatçılarından Edip Tezer'den aldı. İkinci öğretmeni ise Hitler Almanyası'ndan kaçan ve Türkiye'de violonsel ekolünün temelini atan David Zirkin'di. Ankara'da Pembe Köşk'ün giriş katında yaverlerin yanındaki ikinci odada çalışıyorlardı. Kulakları ağır işittiği için violonseli biraz özeldi. Tahta akort kulakları sökülüp yerine metal vidalı kontrabas kulakları takılıydı. Bu değişikliğin nedeni müzik aleti bir kez akord edildikten sonra kaymaları önlemekti. İsmet İnönü'nün violonsel kursları bir yılı aşkın sürdü. Öğrenmiş miydi? Hayır, ama öğrenemeyeceğini zaten kendisi de biliyordu. 50 yaşından sonra bir müzik enstrümanı çalınamayacağını söyleyenlere şöyle diyordu. Ben de biliyorum bu yaştan sonra çalgı öğrenemeyeceğimi. Ama parmaklarımın tellere teması, tellerin titreşimini hissetmek, bu şekilde ses tonlarının çıkışını anlamak beni çok mutlu ediyor. Öğretmeni David Zikrin de merak edenlere, İsmet Paşa violonseli göğsünde hissetmekten büyük zevk alıyor diyecekti. İsmet İnönü'nün bu violonseli Pembe Köşk Müzesi'nde sergilenmektedir. İsmet İnönü çocuklarına klasik batı müziği sevgisini onları konserlere götürerek verdi. Eşi Mevhibe Hanım'ın piyano çalmasını çok istemişti ama olmamıştı. Şimdi aynı isteği kızı Özden için duyuyordu. 1938 yılında kızına Steinway bir duvar piyanosu aldı. Müzik öğretmeni tuttu. Özden Hanım'ın ilk müzik öğretmeni Cumhuriyet kuşağı sanatçılarından Ferhunde Erkin'di. Dersler İnönü ailesinin yeni taşındığı Çankaya Köşkü'nde verildi. Küçük Özden piyanoyu çalabiliyordu ama istenilen düzeyde değildi. İsmet İnönü bu derslere bazen gelip izlerdi. Genelde pek memnun değildi ama yine de yüreklendirici konuşmalar yaptı. Özden'e sürekli moral verdi. Ama olmadı. Özden Hanım da istenilen düzeyde piyano çalmayı başaramadı. Ama o da annesi ve babası gibi klasik batı müziğine hayranlık duydu. CSO konserlerini kaçırmamaya çalıştı. İsmet İnönü için Türkiye'nin her evladı kendi çocuğu gibiydi. Bu nedenle harika çocuklar yasasını çıkardı. İdil biretleri Sunakanları ülkemize kazandırdı. Harika çocuklar yasasının çıkmasına ilginç bir olay neden olacaktı. Yıl 1945, o yıllar Ankara'nın en popüler ikilisi piyanist Nazım Fenmen ile kemancı Orhan Borar'dı. İsmet İnönü Fenmen-Borar resitalini dinlemeye gitti. Konserden sonra Nazım Fenmen tekrar sahneye çıktı. Sizlere bir sürprizim var diyerek sahneye 3-4 yaşlarında küçük bir kızı çıkardı. Küçük kız piyanonun başına geçti. Bach ve Beethoven'dan birer parça çaldı. Başta İsmet Paşa olmak üzere herkes bu küçük kıza hayran oldu. Bu ayakları piyanonun pedallarına bile yetişmeyen kızın adı ünlü sanatçımız İdil Biret'ti. Mozart gibi özel bir kulağa sahip olan bu yetenekli küçük kızı Paris'e göndermek gerekiyordu. İşte İsmet İnönü yetenekli Türk çocuklarının Avrupa'da eğitim alması için çıkardığı yasanın ilk kıvılcımı Ankara'da bu olay sonunda çakıldı. Peki aradan bunca yıl geçtikten sonra biz ne yapıyoruz? Türkiye'yi dünyada temsil eden Fazıl Say gibi sanatçılarımızı hor görmeye çalışıyoruz. Evrensel değerler üzerine mahalle baskısı kurulmasına ses çıkaramıyoruz. Bilmiyoruz ki Fazıl Say'ın Türkiye'den gitmesi geleneksel toplumdan modern topluma doğru evrilmenin sona ermesidir. Bilmiyoruz ki klasik batı müziği uyutmaz, uyandırır. Bizim kültürel tarihimizde kilise müziği olarak bilinen klasik batı müziğinin pek yeri yoktu. Muasır medeniyetler seviyesine ulaşmanın önemli ayaklarından biri de klasik müzikti. Geçiş hayli sıkıntılı oldu. Öyle ki İstiklal Marşımızın söylenişinde de hayli sıkıntılar yaşadık ve hala da yaşıyoruz. Hatalı plak kaydı yüzünden İstiklal Marşı'nı yıllardır yanlış söylüyoruz. Türkiye tarihinin sözleri herkes tarafından büyük coşkuyla okunan ama bestesi hep eleştirilen başka bir eseri var mı acaba? Besteci Osman Zeki Üngör'e göre tartışmalar İstiklal Marşı'nın ilk plak kaydını yapan Sahibinin Sesi adlı müzik şirketinin yanlış kaydından kaynaklanıyor. Nasıl mı? Tarih 10 Eylül 1922. İstanbul Şişli'de Uğurlu Apartmanı'nın 4 numaralı dairesinin kapısı hızlı hızlı vuruldu. Kapıyı yumruklayan ilkokul öğretmeni İhsan Bey telaşlıydı. Ev sahibi Muzikai Hümayun Şefi öğretmeni Osman Zeki Üngör Bey ile misafiri tanim terbiye heyet üyesi Haydar Bey merakla kapıya koştular. İhsan Bey müjdeyi kapıda verdi. Türk süvarileri İzmir'e girmiş. Üçü de gözyaşlarına hakim olamadı. Osman Zeki Bey coşkuyla salondaki piyanosunun başına geçti. Sevinçten elleri titriyordu, tuşlara dokunmaya başladı. İki arkadaşı piyanodan yükselen melodiyi şaşkınlıkla dinliyordu. Yeni bir marş doğuyordu. Osman Zeki Bey Şişli'deki evinde iki gün daha çalıştı, bestesini bitirdi. Hemen arkadaşlarına koştu, hepsi çok beğendi. Mesleki onayı almak için bestesini Viyana Konservatuvarı'na gönderdi. 10 gün sonra yanıt geldi, eser orijinaldi. Osman Zeki Bey notalarını çantasına koyup Ankara'nın yolunu tuttu. 2 Ekim 1922 Ankara. Büyük kurtarıcı Mustafa Kemal'in İzmir'den dönüşü büyük bir törenle kutlanıyor. Osman Zeki Bey o gece yarısı Ankara'da Mustafa Kemal'in huzurunda çaldı. Mustafa Kemal marşı çok beğendi. Osman Zeki Bey'i ekibiyle birlikte Ankara'ya davet etti. Osman Zeki Bey memnuniyetle paşam dedi ama içine de bir korku düştü. Sultan Vahidettin hala padişahtı ve İstanbul'daydı. Ya arkadaşları korkup gelmezse? İstanbul'a gitti. Ankara davetini orkestra arkadaşlarına çekinerek söyledi. Korktuğu gibi olmadı. Hepsi kabul etti. Milli marş Ankara'da artık orkestra eşliğinde çalınıyordu. Ama bu sadece Ankara çevresiyle kısıtlıydı. Çünkü ortada bir karışıklık vardı. Her bölgenin milli marşı söyleyiş biçimi değişikti. Bu karışıklığın sebebi savaş koşullarından kaynaklanıyordu. İstiklal Marşı meclis tarafından 12 Mart 1921'de kabul edildi. Sıra marşın bestelenmesine gelmişti. Yarışmaya 24 besteci davet edildi. 24 besteci Mehmet Akif'in şiirini farklı farklı besteledi. Söz jürideydi. Ancak savaşın her geçen gün kızışması üzerine yarışma sonuçlandırılamadı ve bir karmaşa doğdu. Örneğin 24 besteciden biri olan Ahmet Yekta Bey bestesini Trakya bölgesine söyletmeye başladı. Bir diğer yarışmacı İsmail Zühtü Bey ise bestesini Ege bölgesine yaydı. Ali Rıfat Bey'inki ise Trabzon ve havalisinde söylenmeye başlandı. İstanbul, Trabzon ve Doğu Anadolu'da Ali Rıfat Çağatay Bey'in Acem Aşiran makamında söylüyordu Milli Marşı. Bu karışıklık 3 yıl sürdü. Yıl 1924. Ankara'da Milli Eğitim Bakanlığı'nda bir kurul oluşturuldu. Ali Rıfat Çağatay Bey'in bestesi beğenildi. Beste pek marşa benzemiyordu. Türk müziği etkisindeydi. Acem Aşiran makamındaydı. Neden Ali Rıfat Çağatay Bey'in bestesi seçilmişti? Ali Rıfat Bey, Mısırlı Abbas Halim Paşa'nın kız kardeşi Prenses Zerra Hanım'la evliydi. Mısırlı Abbas Halim Paşa, Mehmet Akif'in yakın dostu ve hamisiydi. Bir etki söz konusu muydu? Öyle ya, Mehmet Akif'in yazdığı Köse İmam adlı şiiri de Ali Rıfat Bey bir perdelik operet yapmıştı. İyi ilişkileri vardı yani. Neyse, konumuz bu değil, dağıtmayalım. Alaturka tarzda icra edilen Ali Rıfat Bey'in bestesi 1924'ten 1930 yılına kadar çalınıp söylendi. 1930 yılında Milli Marş'ın bestesi değiştirildi. Alaturka üslubun yerine modern batı müziği aldı. O yıllarda Ankara'da Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası'nın şefliğini yürüten Osman Zeki Üngör'ün yıllar önce Şişli'deki evinde bestelediği marş kabul edildi. Türkiye'de 1930 yılından günümüze 77 yıldır Osman Zeki Üngör'ün bu bestesi söylenmektedir. Ama 77 yıldır da bir tartışma sürüp gitmektedir. Marş cenaze marşı gibi, temposu çok ağır. Besteye yapılan eleştirilerin odağında buna benzer cümleler vardı. Osman Zeki Üngör de bu eleştirilere katılıyordu. Ama haklı bir gerekçesi vardı. Şöyle ki, sahibinin sesi İstanbul'da ünlü bir müzik şirketinin adıydı. Şirketin üç ortağından Kayseri kökenli Vahram Gesaryan, İstiklal Marşı'nı plağa kaydetmek istedi. Bu nedenle besteci Üngör'le bir anlaşma imzaladı. İngiltere'den getirilen ses teknisyenlerinin kontrolünde, besteci Üngör orkestra eşliğinde Milli Marş'ı stüdyoda icra etti. Fakat aksilik oldu. Marş plağın aynı yüzünün yarısını doldurabildi. Şirket yöneticileri devreye girdi, plağın dolması için bir marş daha çalınmasını istediler. Besteci Üngör yanaşmadı, ortam gerilince bir teklifte bulundu. Marşı biraz ağır çalalım, böylece plak dolar. Sonra çalınırken gramofon biraz hızlıya ayarlanır, olur biter. Besteci Üngör kendi edip kendi bulmuştu. Marş çalınırken gramofonun hızıyla ayarlama yapılacağını kim düşünebilirdi ki? Doğal olarak Milli Marş plağı okunan bu ağır temposuyla Türkiye'ye yayıldı. Radyolar bile aynı yavaşlıkta çalmaya başladı. Besteci Üngör sağa sola koştu, derdini anlatmaya çalıştı. Ben Şişli'deki dairemde besteyi yaparken gözümün önünden İzmir'e dört nala giden süvariler vardı. Ama bu marş çok yavaş çaldırılıyor, yanlıştır, yazıktır, yapmayın. Ama iş işten geçmişti. Orkestralar bile artık plaktaki tempoyla çalıyordu. İşin garibi, Osman Zeki Bey sadece plak şirketini kabahatli bulmadı. İsim vermeden sitem ettiği bir kişi daha vardı. İstiklal Marşı'nı orkestraya uyarlayan Ermeni besteci Edgar Manaz. Üngör 1958'de öldü ama tartışma hala sürüyor. Bestedeki en büyük hatanın prozodiye, yani sözler, heceler ve müziğin uyumu olduğu iddia edilmektedir. Örneğin, korkma sönmez bu şafak, larda yüzen al sancak. Hatalı, kelime bölünüyor. Sönmeden yurdumun üstünde, tüten en son ocak. Doğru, kelime bölünüyor. O benim, milletimin yıldızıdır parlayacak. Doğru. O benimdir. O benim milletimindir. Ancak. Hatalı. Kelime bölünüyor. Beethoven'ın 9. senfonisinin son bölümünün ilk 3 kıtasına bakıldığında hiçbir bölünme olmadığı görülüyordu. O Freunde, nicht diese Tone, sondern lasst unsern Geneimere, anstimmen und Freunden vollere, Freude, schöner Gott der Funken, Tochter aus Elysium, wir betreten Feuer trunken, himmlische dein Heiligtum, deine sauber binden weiter, was die Mode streng geteilt, alle Menschen werden Brüder, wo dein sanfter Flügel weilt, wem der große Wurf gelungen, eines Freundes Freund zu sein, wer ein holdes Weib errungen, mische seinen Jubel ein, ja, wer auch nur eine Seele, sein nennt auf dem Erdenrund, und wär's nie gekonnt der Stelle, weinend sich aus diesem Bund. Evet, müziğin en temel kuramlarından biri sözler ile müziğin kelimeyi ikiye bölmemesiydi. Konservatuvarda daha birinci sınıfta öğretilen prozodiye göre bu çok büyük bir hataydı. Bugün bunu bu şekilde besteleyen konservatuvar öğrencisi sınıfını geçemeyeceği de bir gerçekti. Zeki Üngör dönemin Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası'nın şefiydi. Böyle büyük bir müzisyen bunu nasıl göremezdi? Tartışmalara inat İstiklal Marşı ulusal direnişin ve bağımsızlık ülküsünün simgesi olmayı bugün de sürdürüyor. Evet, işte bu yazdıkların magazin haberleridir. Kim bu haberlerden şikayetçi olabilir? Magazin haberleri insan haklarına aykırı olmamalıdır. Yaşamın sosu olmalıdır. Ama kimseyi incitmeden, üzmeden. 26. ayrımın sonu. Sayfa 328.